Merhaba, ben Yusuf. Neil Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Özgürlüğün Anayasası, Friedrich A. Hayek'in 1960'ta yayımlanan siyaset felsefesi ve siyasal iktisat klasiğidir. Bu kesin baskı, eserin yazarı Ronald Hamowy değil, onun editörüdür. Hayek, özgürlüğü yalnızca seçim yapabilme duygusu olarak değil, bireyin başkalarının keyfi zorlamasına tabi olmadan kendi planlarını kurabilmesi olarak ele alır. Kitabın amacı, özgür bir toplumun hangi hukuki, ekonomik ve ahlaki koşullara ihtiyaç duyduğunu açıklamaktır. Bu nedenle, soyut bir piyasa savunusuyla yetinmez. Hukuk devleti, genel kurallar, gelenekler, demokrasi, eşitlik ve refah devleti gibi kurumları birlikte inceler. Hayek'e göre Batı toplumlarının refahı önce özgürlükten doğmuştur, refah sonradan özgürlüğü mümkün kılan bir ödül değildir. Kesin baskı, metni güvenilir biçimde sunmasının yanı sıra editoryal notlarla tarihsel bağlamı belirginleştirir. Eser, devletin sınırları üzerine tartışırken devletin tüm işlevlerini reddetmez. Asıl sorusu şudur, kamusal güç hangi koşullarda düzeni korurken bireysel özgürlüğü aşındırmaya başlar? Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, özgürlüğün ölçütü keyfi zorlamadan korunmaktır. Hayek'in özgürlük anlayışının merkezi kişinin her istediğini yapabilmesi değildir. Bir insanın imkanları sınırlı olabilir, yoksul olabilir ya da doğal koşullarla karşılaşabilir. Hayek bunların her birini otomatik olarak özgürlük kaybı saymaz. Onun asıl meselesi, başka insanların ya da devletin öngörülemez biçimde bir kişinin karar alanını kendi amaçları için daraltmasıdır. Bu ayrım önemlidir çünkü siyasette özgürlük çoğu zaman gelir düzeyi, güvenlik veya mutlulukla aynı anlamda kullanılır. Hayek ise kavramları ayırarak tartışır. Özgürlüğü korumak, herkes için aynı sonuçları garanti etmek demek değildir. Kişilerin farklı bilgi, yetenek, tercih ve koşullar altında kendi hayat planlarını denemelerine alan açmak demektir. Bu yaklaşım, devletin zor kullanma yetkisini tamamen yok saymaz. Mülkiyeti korumak, sözleşmeleri uygulamak ve şiddeti önlemek için zorlayıcı yetki gerekli olabilir. Fakat bu yetkinin sınırları açık olmalıdır. Aksi halde iyi niyetli görünen düzenlemeler bile vatandaşların devlete bağımlılığını artırabilir. Hayek'in çerçevesi, Türkiye'de de sık görülen özgürlük ile maddi destek tartışmalarında yararlı bir ayrım sunar. Bir politikanın yardım sağlaması, tek başına onun özgürlüğü genişlettiğini göstermez. Yardımın hangi kurallarla verildiği, idarenin takdirine ne kadar bağlı olduğu ve kişiyi siyasi güce ne ölçüde bağımlı kıldığı da değerlendirilmelidir. İkinci olarak, hukuk devleti iktidarı genel ve önceden bilinen kurallara bağlar, kitapta hukuk devleti özgürlüğün kurumsal güvencesi olarak görülür. Hayek'e göre yasa, belirli bir kişiye, gruba ya da tekil olaya göre hazırlanmış bir emir olmamalıdır. Genel, soyut, önceden ilan edilmiş ve benzer durumlara eşit biçimde uygulanabilir kurallar olmalıdır. Böyle bir düzen, insanların devletin bir sonraki adımını tahmin ederek uzun vadeli karar almasını sağlar. İş kurmak, mülk edinmek, sözleşme yapmak veya eğitim planlamak, ancak hukuki çerçevenin sürekli değişen kişisel talimatlara dönüşmediği yerde daha güvenli hale gelir. Hayek'in itirazı yalnızca sert yönetimlere yönelik değildir. Demokratik çoğunlukların da belirli sonuçlara ulaşma isteğiyle yürütmeye geniş takdir alanı açabileceğini söyler. Bu nedenle seçim yapılması tek başına özgür bir düzenin yeterli kanıtı değildir. Çoğunluğun iradesi de anayasal sınırlar içinde çalışmalıdır. Buradaki temel mekanizma iktidarın kişilere göre değil, kurallara göre hareket etmesidir. Vergi, ruhsat, sosyal yardım veya idari yaptırım alanlarında belirsizlik arttığında vatandaşların hakları resmi karar vericilerin tercihine daha çok bağlanır. Hayek, hukuk devletini her yasa mevcut olduğu için değil, yasaların niteliği belirli olduğu için savunur. Bu görüş, kanun önünde eşitliğin sadece biçimsel bir ilke olmadığını gösterir. Eşitlik, siyasal gücün bazı kişilere ayrıcalık ya da dezavantaj dağıtma kapasitesini sınırlayan pratik bir emniyettir. Üçüncü olarak piyasa düzeni. Dağınık bilgiyi merkezi emirlerden daha iyi kullanır. Hayek'in özgür toplum savunusu, piyasanın ahlaki olarak kusursuz olduğunu ileri sürmeye dayanmaz. Onun daha temel savı bilgi problemidir. Toplumdaki ihtiyaçlar, yerel koşullar, üretim yöntemleri ve kişisel tercihler tek bir merkezde tam olarak toplanamaz. Çiftçinin hangi girdiye ihtiyaç duyduğu, küçük esnafın mahallesindeki talebi nasıl gördüğü veya bir mühendisin hangi yeniliğin uygulanabilir olduğunu fark ettiği bilgi çoğu zaman parçalı ve değişkendir. Fiyatlar ve gönüllü mübadele, bu dağınık bilginin insanlar arasında iletilmesine yardımcı olur. Bir malın fiyatındaki değişim, herkesin bütün nedenleri bilmesini gerektirmeden davranışları uyarlayabilir. Hayek bu nedenle merkezi planlamanın yalnızca teknik kapasite sorunu olmadığını düşünür. Sorun, karar için gerekli bilginin büyük bölümünün ölçülmesi ve merkeze aktarılması zor olan gündelik bilgilerden oluşmasıdır. Bu tespit, devletin hiçbir ekonomik rolü olamayacağı anlamına gelmez. Hayek, rekabetin işlemesi için genel kuralların, mülkiyet güvencesinin ve dolandırıcılığa karşı hukukun gerektiğini kabul eder. Ancak devlet belirli ekonomik sonuçları doğrudan yönetmeye çalıştıkça, kararların dayandığı yerel bilgiyi gözden kaçırma riski büyür. Kitap, piyasa özgürlüğünü tüketim tercihinden daha geniş ele alır. Esas değer, farklı insanların farklı yöntemleri deneyebilmesi ve hatalardan öğrenebilmesidir. Bu deneme alanı, ekonomik yeniliğin yanı sıra toplumsal uyumun da kaynağıdır. Dördüncü olarak, sosyal adalet talebi ile genel kurallar arasında yapısal bir gerilim vardır. Hayek, dağıtıcı adalet ya da sosyal adalet diline özellikle ihtiyatla yaklaşır. Rekabetçi bir piyasa düzeninde gelirlerin tek bir failin bilinçli kararıyla dağıtılmadığını vurgular. Sonuçlar, milyonlarca tercih, beceri, talep değişimi ve şans unsurunun etkileşiminden doğar. Bu nedenle ortaya çıkan her gelir farkını ahlaken hak edilmiş ya da haksız görünmüş bir dağıtımın ürünü gibi değerlendirmek yanıltıcı olabilir. Devlet belirli bir gelir kalıbını gerçekleştirmek isterse yalnızca genel kurallar koymakla yetinemez. Kimin ne kadar alacağına, hangi ihtiyacın öncelikli olduğuna ve hangi farklılığın kabul edilemez olduğuna sürekli karar vermesi gerekir. Hayek'e göre bu süreç idari takdiri ve dolayısıyla keyfi gücü genişletme eğilimindedir. Bununla birlikte kitap, yoksulluk, yaşlılık veya ağır talihsizlik karşısında toplumun hiçbir güvence sağlamaması gerektiğini savunan basit bir tutum değildir. Hayek, genel ve öngörülebilir güvenlik düzenlemeleriyle belirli sonuçları zorla eşitleme girişimlerini birbirinden ayırmaya çalışır. Tartışmanın düğüm noktası budur. İnsanlara asgari güvence sağlamak için tasarlanan bir uygulama, vatandaşları siyasi kayırmaya bağımlı hale gelmeden kurulabilir mi? Hayek'in yanıtı, kuralların herkese açık, istikrarlı ve kişiye özel ayrıcalıklardan uzak olması gerektiğidir. Bu yaklaşım eşitsizlik tartışmasını bitirmez. Fakat eşitlik adına verilen her yetkinin hukuk devleti üzerindeki maliyetini sormayı zorunlu kılar. Son olarak, gelenekler ve kendiliğinden oluşan kurumlar. Özgürlüğün görünmeyen altyapısıdır Hayek, özgür bir toplumun yalnızca anayasa metinleriyle kurulamayacağını savunur. Ahlak kuralları, temüller, dil, ticari, itibar ve karşılıklı güven gibi kurumlar çoğu zaman tek bir kişinin tasarımıyla ortaya çıkmamıştır. Kuşaklar boyunca gelişmiş, işe yarayan uygulamalar benimsenmiş, işlemeyenler ise değişmiş veya terk edilmiştir. Hayek bu tür kurumların her zaman kusursuz ya da dokunulmaz olduğunu söylemez. Ancak sırf kökenleri bilinçli bir plana dayanmadığı için değersiz görülmelerine karşı çıkar. Toplumun karmaşıklığı, aklın her sonucu önceden hesaplayabileceği varsayımını şüpheli hale getirir. Bu yüzden reform, mevcut kurumların hangi sorunu çözdüğünü anlamadan yapılırsa beklenmeyen zararlar doğurabilir. Hayek'in muhafazakarlıkla ilişkisi burada dikkat ister. O, değişime kategorik biçimde karşı değildir. Serbest toplumun yenilik, deneme ve eleştiri sayesinde geliştiğini düşünür. Karşı çıktığı şey, bütün toplumsal düzeni tek bir amaç etrafında yeniden tasarlayabileceğini iddia eden sınırsız rasyonalizmdir. Bu fikir hukuka da uygulanır. Kanun koyucu yeni kurallar çıkarabilir, fakat hukukun gelişmiş uygulamalarını ve genel ilkelerini bütünüyle araçsal bir yönetim tekniğine indirmemelidir. Kitabın bu yönü özgürlük düşüncesine kültürel bir boyut ekler. Özgürlük, sadece devletin geri çekilmesiyle değil, insanların birbirine güvenerek işbirliği yapmasını mümkün kılan alışkanlıkların korunmasıyla da yaşar. Sonuç olarak özgürlüğün anayasası, siyaset felsefesi, hukuk ve iktisadın kesişiminde ciddi bir temel metin arayan okurlar için uygundur. Özellikle hukuk öğrencileri, kamu politikasıyla ilgilenenler, iktisatçılar, siyaset bilimi okurları ve devletin ekonomik hayattaki rolünü tartışan yurttaşlar kitaptan önemli kavramsal araçlar kazanabilir. eserin en büyük yararı, güncel tartışmalardaki kavram karışıklıklarını ayırmasıdır. Özgürlük ile refahı, demokrasi ile sınırsız çoğunluk iktidarını, eşitlik ile herkese aynı hukuki muameleyi ve sosyal güvence ile sonuçların merkezden dağıtılmasını birbirinden ayırır. Oker, bir kamu politikasını değerlendirirken yalnızca hedeflenen faydayı değil, o hedefe ulaşmak için devlete verilen takdir yetkisini de sorgulamayı öğrenir. Bu, kitabın en kalıcı pratik katkısıdır. Benzer liberal ya da libertaryen eserlerden ayrıldığı nokta, yalnızca düşük devlet harcaması veya serbest ticaret savunusu yapmamasıdır. Hayek, özgür düzenin hukuki biçimini, bilgi sorununu, geleneklerin işlevini ve demokratik iktidarın sınırlarını tek bir çerçevede ele alır. Buna karşılık, sosyal adalet ve kamusal yardım konularındaki yaklaşımı tartışmalıdır. Gelir eşitsizliği, bakım emeği veya yapısal dışlanma gibi meselelerde okur, Hayek'in sınırlarını görmek isteyebilir. Yine de kitap, karşıt görüşlerle birlikte okunmaya değer çünkü özgürlüğü slogan olmaktan çıkarıp kurumların tasarımıyla ilgili zor sorulara bağlar. Destek olmak isterseniz Ronald Hamovi Edited By kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.